Hristiyanlık Podcast'ine hoş geldiniz. Bugünkü serimizin başlığı kurban ve kurban sunmak. Videolarımıza Tiranus YouTube kanalı üzerinden ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar merhaba, ben Özgür. Bugün sizlerle birlikte kurban konusu hakkında konuşmak istiyorum. Kurban aslında toplumumuzda herkesçe bilinen fakat bir o kadar da hakkında eksik bilgi sahip olduğumuz çok önemli bir konu. Kurban yalnızca yılın belli dönemlerinde Tanrı'ya sunulan hayvanlardan ibaret midir? Yoksa bu kavramın altında yatan çok daha derin bir köken ve çıkarılacak mühim dersler mi var? İnsanlık tarihinin büyük bir kısmında kurban sunma eylemi tanrılara, ruhlara veya doğa güçlerine olan bağlılık ve minnettarlığı ifade etmenin önemli bir yolu olmuştur. Farklı kültürler ve dinler bu uygulamayı kendi inanç sistemlerine ve yaşam tarzlarına göre şekillendirmişlerdir. Eski Mısır'da tanrılara hem hayvan hem de zaman zaman insan kurbanları sunulurdu. Firavunlar ve soylular tanrıları memnun etmek ve öbür dünyada iyi bir yer kazanmak için büyük kurban törenleri düzenlerlerdi. Özellikle Osiris ve Ra gibi tanrılar sıkça kurban sunulan varlıklardı. Antik Yunan ve Roma'da tanrılara hayvan kurbanları yaygındı. Bu kurbanlar tanrılara şükranlarını sunmak, onların lütuflarını kazanmak veya öfkesini yatıştırmak amacıyla yapılırdı. Olimpos tanrıları, örneğin Zeus, Hera, Poseidon ve Athena sıkça kurban sunulan tanrılardı. Kurbanlar genellikle tapınaklarda veya özel olarak inşa edilmiş sunaklarda gerçekleştirilirdi. Hinduizm'de özellikle Vedik döneminde tanrılara hayvan kurbanları sunulurdu. En bilinen ritüellerden biri Ashvamedha adı verilen at kurbanıydı. Bu uygulama kralın gücünü ve tanrılara olan bağını pekiştirmek amacıyla yapılırdı. Zamanla hayvan kurbanları Hinduizm'de yerini daha sembolik ve kan dökülmeyen kurbanlara bıraktı. Aztekler tanrılara insan kurbanları sunarak onun desteğini kazanmayı hedeflerdi. Güneş tanrısı Huitzilopochtli'ye yapılan insan kurbanları güneşin doğmasını sağlama inancıyla yapılırdı. Bu kurbanlar genellikle büyük törenlerle ve ritüellerle gerçekleştirilirdi. Vikinglerde tanrılara kurban sunma ritüelleri önemli bir yer tutardı. Bu kurbanlar genellikle tanrıların desteğini kazanmak, bereketli bir hasat veya zafer elde etmek amacıyla yapılırdı. Hayvan kurbanları yaygın olmakla birlikte önemli olaylar veya büyük talihsizlikler sırasında insan kurbanları da sunulurdu. Özellikle Odin, Thor ve Frey gibi tanrılar için yapılan kurbanlar Viking toplumunda geniş bir kabul görürdü. Bu kurban uygulamaları tanrıdan veya ruhların iyi niyetini kazanmak, günahları affettirmek veya toplulukları koruma altına almak gibi sebeplerle yapılmıştır. Bu tür kurban uygulamaları üzerine düşündüğümüzde birazdan bakacağımız kutsal kitaptaki kurban anlayışının Tanrı'nın merhametini ve adaletini simgeleyen benzersiz bir yapıya sahip olduğunu görebiliriz. Kurban sunma fikri nereden ortaya çıktı? Neden kurban sunmaya başladık? Kutsal kitapta kurbanla ilgili ilk referans Tanrı'nın yarattığı ilk adam ve kadının yani Adem ve Havva'nın hikayesiyle Yaratılış kitabının 3. bölümünde bulunur. Tanrı, Adem ve Havva için hiçbir ihtiyaçlarının olmadığı mükemmel bir bahçe yaratmıştı ve sadece bir kısıtlama getirmişti. Bahçenin ortasındaki ağacın, yani Tanrı'nın iyi ve kötüyü bilme ağacı olarak adlandırdığı ağacın meyvesini yememeleri gerektiğini söyledi. Tanrı, bu meyveyi yerlerse öleceklerini bildirdi. Bu ağaç sayesinde Adem ve Havva özgür iradelerini kullanabileceklerdi. Ağacın meyvesini yemek, Tanrı'nın yerine kendi akıl ve bilgeliklerine güvenmek demek oluyordu. Ve öyle de oldu. Havva, şeytan olarak bilinen kötü olanın kontrolü altındaki bir yılan tarafından kandırıldı. Yılan Tanrı'nın emrine karşı çıkarak yalan söyledi ve meyveyi yemenin onları öldürmeyeceğini, aksine Tanrı'nın saklamaya çalıştığı bilgiyi onlara kazandıracağını söyledi. Kötü olan, Tanrı'nın güvenilir değil, tersine onlardan iyi şeyleri esirgeyen biri olduğunu anlattı. Adem ve Havva, Tanrı'nın değil, kötü olanın sözlerine iman etti. Yani güvendi. Adem ve Havva, ağacın meyvesini yedikten hemen sonra çıplaklıklarını fark ettiler. Utanç duyguları yaşadılar ve çıplaklıklarını incir yapraklarıyla örtmeye çalıştılar. Ayrıca Tanrı bahçeye girdiğinde ondan saklanmaya çalıştılar. Tanrı onların korku ve utançlarından dolayı saklandıklarını gördü ve ağacın meyvesini yediklerini anladı. Tanrı'nın Adem ve Havva'nın itaatsizliklerine iki tepkisi oldu. İlk olarak yılanı, kadını ve adamı lanetledi. İkincisi ise onları Aden bahçesinden kovdu. Fakat onların utanç ve çıplaklıklarını örtmek için onlara hayvan derilerinden giysiler yaptı. Bu hayvan derileri hayvanların kesilmesini ve öldürülmesini gerektirdi. Bu kutsal kitapta kaydedilen ilk kurbandı. Tanrı'nın bu eylemleri sadece itaatsizliğe olan öfkesini değil, aynı zamanda günahkar durumumuza yönelik şefkatini de gösterir. Kutsal kitapta kurban kavramı Adem ve Havva'nın oğulları Kain ve Habil'le devam eder. Habil bir çobandı ve Tanrı'ya ilk doğan kuzularından en iyi kısımlarını sundu. Tanrı da bu sunuyu kabul etti. Öte yandan kardeşi Kain, Tanrı'ya hasat ettiği tahılların bir kısmını sundu. Ama Tanrı bu sunuyu kabul etmedi. Kutsal kitapta bu net olarak açıklanmasa da hikayenin anlatımında dikkatimizi çeken Habil'in ilk doğanlardan seçerek ve özel kısımlarını sunmasıydı. Aynı zamanda İbraniler 11:4'te şöyle der. Habil'in Tanrı'ya Kain'den daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İman sayesinde doğru biri olarak Tanrı'nın beğenisini kazandı. Çünkü Tanrı onun sunduğu adakları kabul etti. Hikaye Tanrı'nın sunular için ne gibi gereksinimleri olduğunu açıkça belirtmese de kurban sunmak iman gerektiren ve ciddi sonuçları olan bir ritüeldi. Kurban hikayesi Yaratılış kitabının 8. bölümünde devam eder. Tanrı Nuh'a onu ve ailesini insanlığın günahları yüzünden göndereceği yıkıcı selden kurtarmak için bir gemi inşa etmesini söyler. Sel suları çekildikten sonra Nuh ve ailesi gemiden çıkar ve Nuh Tanrı'ya bazı hayvanlar ve kuşlardan kurban sunar. Bu kurbanlar için Tanrı'nın yazılı bir emri olmasa da Tanrı'nın Adem'e, oğullarına ve Nuh'a bu kurbanların nasıl sunulması gerektiğini bildirdiği ima edilir. Tanrı'nın kurtarıcı gücünü gören Nuh ve ailesi burada şükür sunusu sunarlar. Tanrı'nın kurban sistemine dair bir diğer ipucu İbrahim'in Yaratılış kitabının 15. bölümünde anlatılan hikayesinden gelir. Tanrı İbrahim'e memleketini terk edip Kenan diyarına gitmesini söyler. Yolculuğu sırasında İbrahim'in farklı yerlerde 3 farklı sunak inşa ettiği ve onları Tanrı'ya adadığı kaydedilmiştir. Bu sunakların hayvan kurbanları için inşa edildiğini varsayabiliriz. Tanrı'nın İbrahim'e kurban sunması için verdiği ilk direktif Yaratılış 15. bölümde gelir. Tanrı İbrahim'e 5 farklı hayvan ve kuş getirmesini söyler. İbrahim bu hayvanları keser ve yan yana dizer. Tanrı bu hayvanları ve kuşları ateşle tüketir ve İbrahim'e verdiği vaatleri teyit eder. Son olarak Yaratılış 22. bölümde Tanrı İbrahim'in imanını test etmek için ona oğlu İshak'ı kurban etmesini ister. İshak kurban için odun ve ateş getirdiklerini ancak kurban kuzusunun nerede olduğunu sorar. İbrahim Tanrı'nın sağlayacağını söyler. İbrahim oğlu İshak'ı kurban etmeye hazır olduğunda Tanrı bir çalda takılı bir koç sağlar. İshak'ın babasına sorduğu soru bu tür kurbanların onların ibadetinde normal bir uygulama olduğunu ve daha önce birçok hayvan kurbanına tanık olduğunu gösterir. Yakaladınız mı bilmiyorum fakat İbrahim İshak'a Tanrı kuzu sağlayacak demişti. Fakat dağda sağlanan bir koçtu. Yahudiler bu ayetlere baktıklarında geçici olarak sağlanan bir koç görüyorlar. Fakat vaat edilen kuzu henüz gönderilmemişti. Tanrı sadece emri veren değil, aynı zamanda kurbanı sağlayan olarak karşımıza çıkar burada. Yaratılış kitabında kurban, Tanrı ile insan arasındaki ilişkiyi şekillendiren ve derinleştiren temel bir unsurdur. Kurbanlar, Tanrı'ya olan bağlılığın, itaatin ve şükranın fiziksel ifadesi olarak kullanılır. Bu eylemler Tanrı'nın kutsallığını ve insanın Tanrı'ya olan bağlılığını vurgular. Ayrıca kurbanlar aracılığıyla Tanrı'nın adaleti, merhameti ve lütfu gösterilir. Yaratılış kitabında kurbanlar, iman ve niyetin önemini, Tanrı'ya olan derin bağlılığı ve sadakati simgeler.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki podcastimizden haberdar olmak için takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.